Ayrım 20 Sızıntı Wikileaks'te Ünlü Türkler Barış Pehlivan Barış Terkoğlu Sayfa 299 İlker Başbuğ Federasyona Karşı. İlker Başbuğ'un Kuzey Irak konusunda en hassas komutan olduğunu söyledik. Başbuğ pek çok açıklamasında Irak'ın kuzeyinin siyasal geleceğinin Türkiye'deki Kürt meselesiyle irtibatlı olduğunu ifade etti. Eski Genelkurmay Başkanı son yıllarda TSK'yı yönetenler bazı ithamlarla karşı karşıya kalsa da tavizsiz bir PKK karşıtıydı. Ancak Kürt meselesinde sosyal ve kültürel haklarıyla çözüme saygı duyuyordu. Bu nedenle Kürt açılımını oldukça kolaylaştıracak adımlar attı. Nisan 2009'da Harp Akademilerinde Kürt sorununun kültürel ve sosyal çözümünü destekleyen bir konuşma yaparken, aynı günlerde Başbuğ'un izniyle komutanlar Güneydoğu'da polis dipçiyle yaralanan bir çocuğu hastanede ziyaret etti. Başbuğ, TSK içinde sorunları ABD ile birlikte çözmeye en eğilimli komutanlardan da biriydi. ABD inisiyatifiyle başlayan Kürt açılımına direnç göstermemesinin nedenlerinden biri de buydu. Ancak İlker Başbuğ, ABD'nin de takipçisi olduğu kültürel ve sosyal hakların siyasal temelli bir ayrışmaya doğru gitmesinden de endişe duyuyordu. Bu nedenle ABD'li müttefikleriyle hem Kuzey Irak'ta hem Türkiye'de Kürt sorununun Kürtlerin siyasal alanını sürekli genişleten bir eksene oturmaması için istişareler yaptığı biliniyordu. Kuzey Irak'ın Kürt egemenlik alanı haline gelmemesini özellikle 2003 sonrasında Amerikalılara önerirken, Güneydoğu'da AB'nin reform takviminin Kürt siyasallaşmasına benzin dökmemesi konusunda özen talep ediyordu. İşte Başbuğ'un bu görüşmelerinin bir bölümü Amerikan kriptoları arasında yer aldı. ABD ile PKK karşı karşıya gelsin. 6 Ekim 2003 tarihinde dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Başbuğ ile ABD Büyükelçisi Eric Edelman arasındaki görüşme aynı gün Edelman tarafından Washington'a aktarıldı. Görüşmenin tezkere sonrasında gerilen ABD ile ilişkiler düşünüldüğünde zor geçtiği düşünülebilir. Zira ABD tezkerenin geçmemesinden AKP'yi değil TSK'yı sorumlu tutuyordu. Bunun cezası ise çuval krizinde olduğu gibi Türkiye'nin Kuzey Irak'taki hareket alanının daralmasıydı. İlker Başbuğ Edelman ile görüşmesinde Türkiye'nin PKK'ya karşı Kuzey Irak'taki harekatlarının Irak'ta ABD'ye asker katkısı koşuluna bağlanmamasını istedi. Belgede yer alan bilgilere göre Başbuğ, PKK'nın ABD harekatı başlamadan önce gelecek konusunda endişeli olmasına rağmen harekattan sonra bu endişeyi taşımadığı tespitinde bulunuyordu. Eğer PKK üyeleri Kuzey Irak'ta kalamayacağına ikna olursa birçoğu Türkiye'de çıkacak bir pişmanlık yasasından faydalanarak dağdan inebilirdi. Edelman, İlker Başbuğ'un PKK'ya yönelik bir ABD eyleminin örgütte bu etkiyi yaratacağını söylediğini not ediyor. Buna göre Başbuğ, ABD'nin PKK'ya karşı büyük bir operasyon yapamayacağının farkındaydı. ABD'nin bir ya da iki PKK liderini Türkiye'ye teslim etmesi ya da PKK kamplarını havadan bombalaması önerisinde bulundu. Edelman'ın notları gösteriyor ki İlker Başbuğ Türkiye'nin müttefiki olarak gördüğü ABD ile Türkiye'nin düşmanı PKK'yı herkesi ikna edecek bir eylemle karşı karşıya getirmeye çalışıyordu. Bu hem PKK'ya büyük bir darbe vuracaktı hem de Türkiye'yi ABD ile yeniden yakınlaştıracaktı. ABD istihbaratı ile PKK liderini aynı fotoğrafta gören kamuoyu rahatlayacaktı. Tezkerenin reddi sonrası yaşanan kriz aşılacaktı. Ancak Başbuğ askeri diplomasisinde başarısız oldu. Önerisi karşılıksız kaldı. ABD böyle bir eylem yapmadığı gibi belgede de aktarıldığı üzere Türk kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta askeri eylem içeren bir hareketini görmek istemediğini Dışişleri Bakan Yardımcısı Lynn Pesco'nun ağzından ifade etti. Daha verecek bir şey yok. 21 Ocak 2004 tarihli belge ise Erdoğan'ın Washington ziyareti öncesinde Edelman ile Başbuğ'un görüşmesini ele alıyor. Belgeye göre İlker Başbuğ, Irak'ta federalizme karşı olduklarını Edelman'a söyledi. Eğer federalizm zorunlu ise de bu etnik ya da inanç temelli olmamalıydı, coğrafi ya da idari bölünmelere dayanmalıydı. Ancak baş bu Irak'ta etnik yapıyla coğrafi yapının örtüştüğünü hatırlatarak federasyonun Türkiye'nin çıkarlarını tehdit edecek sonuçları olabileceğini ve bunu istemediklerini Edelman'a belirtti. Başbuğ'un düşüncesini yorumlarsak esasında bir yönetim şekli olarak federasyona karşı olmadığını söylüyordu. Ancak Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin, güneyinde Şiilerin kalabalık olması Irak'ta oluşacak bir federasyonun kaçınılmaz olarak mezhep ve etnik temele oturması demekti. Irak fiilen üçe bölünecekti. Kuzeyde Körfez Savaşı'ndan sonra fiilen esnek olan yapı resmen Kürt egemenlik alanı haline gelecekti. PKK'nın bu oluşacak yapıdan faydalanacağına inanan Başbuğ, Kuzey Irak'ta bir Kürt oluşumunu tehdit unsuru sayıyordu. Uzun vadede ise Türkiye Kürtlerini siyasal olarak etkileyeceğini düşündüğü federatif bir Kürdistan'a karşı çıkıyordu. 10 Eylül 2004 tarihli belgede ise konu Türkiye Kürtlerinin AB ve ABD ile ilişkisiydi. Yine Büyükelçi Edelman'ın kaleme aldığı telgrafta Başbuğ, AB reformları sayesinde Türkiye'nin Kürtlerin kültürel haklarını garanti altına aldığını ifade ediyor ve artık yapılacak ya da talep edilecek bir şey kalmadı diyerek konuya ilişkin görüşünü açıklıyordu. AB'nin yine de daha fazla reform istediğini söyleyen Başbuğ, sürecin gittiği yer konusunda endişelerini de Edelman'a aktarıyordu. Kürt siyasetçilerin sık sık AB ve ABD temsilcileriyle bir araya gelmesinden duyulan rahatsızlıkla söz konusu belgede yer alıyor. Başbuğ'a göre başta Leyla Zana olmak üzere Kürt siyasetçiler AB'yi Türkiye'yi bölmek için araç olarak görüyor. Başbuğ'un görüşleri Edelman'ın yazdığı belgeye şöyle yansıdı. Başbuğ Zana'nın hapisteki PKK Kongregel lideri Abdullah Öcalan'a siyasi, toplumsal ve kültürel haklarımızı AB üyeliği yoluyla alacağız diyen bir mektup yazdığını kaydetti. Eğer AB Zana'nın destekçilerinin hedeflerine ulaşması için bir araçsa daha fazla ne istiyorlar diye sordu. Edelman'ın kaleme aldığı aynı kriptoda Başbuğ'un şu sözleri de yer alıyor. Daha fazla verecek bir şeyimiz yok ve biz gereğinden fazlasını verdik. Başbuğ'un sözleri onun AB'nin Türkiye'de etnik temelli siyaseti beslediğine dair inancını gösteriyor. Nitekim belgede özellikle AB'nin genişlemeden sorumlu komitesi Günter Verheugen'in Kürt meselesinde yaptığı açıklamalardan Başbuğ'un rahatsızlıkları da yer alıyor. Anlaşıldığı üzere İlker Başbuğ, Kuzey Irak'ta bir federal yapıyla Türkiye'nin güneydoğusundaki siyasal reformların bir arada Türkiye'yi parçalanmaya götürdüğü kanısında. Reform sürecinin ABD tarafından ucu açık bir süreç olarak işletmesinden rahatsızlık duyuyor. Başbuğ, Kürt meselesinin çözümünde sınırları görmek istiyor. AKP'nin oyları yükselsin diye ABD operasyon yapsın. Türkiye'de hükümete yakın liberallerin Ergenekon davası ile beraber neredeyse her analizlerinde kullandıkları bir tez var. Bu teze göre TSK ile PKK arasında organik bir ilişki bulunuyor. Neredeyse 200 yıldır aralıklarla yaşanan Kürt isyanlarını, Kürt sorununu, son 30 yıldır ölen binlerce insanı yok sayarak Türkiye'nin doğusunda yaşanan her şeyi bu basit tezde açıklamanın ilkellik olduğu muhakkak. İki kötüyü yan yana getirerek ruhunu hafifletmeye dayalı bu bakış açısının kolaycı bir sığlığı var. Başbakan Erdoğan da dünyaya bu yaklaşımla bakıyor. Çoğu zaman konuşmalarında AKP karşıtı olan her oluşumun ittifak yaptığını iddia ediyor. Bu konuya ilişkin ilginç bir WikiLeaks belgesi var. 18 Haziran 2007 tarihli telgraf, Büyükelçi Ross Wilson'ın onayıyla ABD Büyükelçiliğinden Janice G. Weiner tarafından kaleme alındı. 22 Temmuz 2007 seçimleri arifesinde yazılan belgenin içeriğinde Ahmet Davutoğlu'ndan nefret ettiğini, Abdullah Gül'e ise hayranlık duyduğunu söyleyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisiyle ABD Büyükelçiliği arasındaki bir görüşmenin notları var. Irak konularında çalışan yetkili kendi ülkesinin kurumları hakkında o kadar açık konuşuyor ki Ross Wilson belgeye şöyle bir not düşmüş. Bu tek bir kişinin görüşünü yansıtsa da bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bize kendi endişelerini bu denli çıplak biçimde ifade etmesi şaşırtıcı. Dışişleri yetkilisi TSK'nın hem Irak politikasını hem de dış politikayı yönlendirmek için PKK'yı kullandığını söyleyerek orduyu ABD'li diplomatlara şikayet ediyor. Görüşmenin devamında dışişleri yetkilisi, ABD'li diplomatlara 22 Temmuz'da sandıktan CHP-MHP koalisyonu çıkması durumunda neler olacağını şöyle anlatıyor. Sizin için de bizim için de felaket olur. CHP-MHP koalisyonunun ABD'ye Irak'ta AKP'nin verdiği desteği vermeyeceğini söylüyor. Dışişleri yetkilisi ordunun sınır ötesi harekat konusunda hevesli olduğunu, böyle bir harekatın ise AKP'ye oy kaybettirerek CHP-MHP koalisyonunu hazırlayacağı tespitinde bulunuyor. Bürokrat ABD'ye bu senaryonun gerçekleşmemesi ve konjonktürün AKP lehine dönmesi için garip bir öneride bulunuyor. Buna göre ABD PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta eylem yapmalı, böyle bir eyleme Barzani de katılmalıdır. Elbette bir devlet bürokratı ABD'den PKK'ya karşı harekete geçmesini isteyebilir. Ancak AKP'nin oylarının yükselmesi için bunu istemesi şaşırtıcı. Belgede bu senaryo şöyle anlatılıyor. Ona göre, yani dışişleri yetkilisine göre, 22 Temmuz seçimlerinin sonucu bir CHP-MHP koalisyon hükümeti olabilir ki, bunun özellikle Irak söz konusu olduğunda sizin için de bizim için de felaket olacağına inanıyor. İrtibatta olduğumuz yetkili sınır ötesi bir operasyonu önleyerek durumun AKP lehine değişmesini ve rasyonel Irak politikasının devamını sağlayabilecek yegane şeyin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı Amerikan eğilimi olduğu görüşünü açıkladı. Bu yetkili bir CHP-MHP koalisyonunun Barzani'nin çıkarlarına sadece zarar verebilecekken Barzani'nin neden PKK konusunda yardımcı olmakla bu kadar isteksiz davrandığını anlayamadığını da sözlerine ekledi. Devlet adamlığı ile parti adamlığı ayrımı herhalde burada kendisini gösteriyor. İktidar adına buzdolabı kömür dağıtan, oy isteyen valilere alışmıştık ki, dünya diplomasi tarihine geçecek şekilde bir diplomatın partisinin oylarının yükselmesi için başka bir devletten operasyon istediğine şahit olduk. Dışişleri bürokratı görüşmenin devamında Tahran'daki büyük bir müzeyi gezdiği sırada İranlı rehberin bazı sanat eserleri için bunlar bizim Kürdistan bölgemizden dediğini anlatıyor. Devamı bölgede şöyle geçiyor. Yetkili böyle bir cümlenin İran gibi otoriter bir devlette kabul görürken Türkiye gibi bir demokraside niye kabul görmediğini merak ediyordu. Habur Mahkemesi, bir af modeli. Kürt açılımına ilişkin değerlendirmeleri önceki bölümde ele aldık. ABD'nin Irak'tan çekilmesinin gündeme gelmesiyle beraber uluslararası koşullar Türkiye hükümetine bir fırsat sundu. Türkiye ABD'nin yerine Kuzey Irak'ın güvenliğini sağlayabilir, bunun karşılığında bölgenin enerji kaynaklarının dünyaya açılmasına aracı olmak gibi ekonomik kazanımlar elde edebilirdi. Ortaya çıkan siyasal fırsat Ahmet Davutoğlu'nun Neo-Osmanlı tezleriyle de uyumluydu. Esası Kuzey Irak'ın Türkiye'nin garantörlüğüne girmesi anlamında Kuzey Irak açılımı, sonra demokratik açılım, nihayetinde milli birlik projesi gündeme geldi. Türkiye'nin Kuzey Irak ile ilgili hayallerinin önündeki engel kendi Kürt sorunuydu. Hakkari'de Kürt sorunu yaşayan devlet Erbil'de Kürt siyasetinin garantörü olabilir miydi? Elbette hayır. Bu nedenle Türkiye'de Kürt sorununun çözümüne ilişkin adımlar bu süreçte gündeme geldi. Açılımın sonuç almasının tek bir göstergesi vardı, PKK'nın dağdan indirilmesi. Böylece enerji hatlarının güvenliği sağlanacak, Türkiye-Kuzey Irak ilişkisi PKK ile çatışmanın geriliminden kurtulacaktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 10 Mart 2008'de Kürt sorununda iyi şeyler olacak derken Başbakan Erdoğan artık analar ağlamasın diyordu. Ancak AKP vaat ettiği reformları gerçekleştirecek siyasal cesareti gösteremeyince birer birer vites küçülttü. Sonunda Başbakan Erdoğan Nisan 2011'de Kürt sorunu yoktur noktasına geldi. Oysa dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dahi açılıma soğuk bakmadığını, açılımın taze olduğu 14 Nisan 2009 tarihinde yaptığı Harp Akademileri konuşmasıyla gösteriyor, ardından komutanlar sokakta polis dipçiğiyle yaralanan bir çocuğu hastanede ziyaret ediyordu. Habur krizi. Ancak süreç başarısız oldu. Kuşkusuz başarısızlığın dönüm noktası 19 Ekim 2009'da gerçekleşen Habur Mahkemesi'ydi. Başbakan Erdoğan varılan mutabakatla Türkiye'ye Mahmur kampından, Avrupa'dan ve Kandil'den PKK'lı grupların geleceğini kabul etti. Ancak ortada unuttuğu bir Abdullah Öcalan faktörü vardı. Öcalan tüm sürecin kendi kontrolünde gerçekleşmesini sağlayacak kadar harekete hakimdi. Hükümet ile Öcalan'ın dolaylı görüşmelerini sağladığı mutabakatla Öcalan ilk grubun Habur'dan gelmesini istedi. Gelen gruba devletin göstereceği davranış PKK'nın dağdan iniş sürecini de belirleyecekti. 19 Ekim 2009'da Kandil ve Mahmur kampından gelen grubun üzerinde PKK üniformaları vardı. Gelen grup Habur'da kurulan bir çadırda yargılanırken PKK'lılar ile bir gerilim oluşmaması için mahkemeye Türk bayrağı dahi asılmamıştı. Gelen PKK'lılar Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak geldiklerini, pişmanlık yasasından faydalanmak istemediklerini söylüyorlardı. Ancak varılan mutabakat sonucu pişmanlık yasasından faydalandılar. Mahkemede serbest bırakıldılar. Sınırda binlerce kişi tarafından kahraman gibi karşılandılar. Olanlar AKP adına ürkütücüydü. Tüm süreci kontrol edenin Abdullah Öcalan olduğu bir kez daha kanıtlanırken ortaya çıkan manzara batıda infiale neden oluyordu. İşte o gün Kürt açılımı darbe aldı. Erdoğan Habur'da olanlardan sonra geri adım atarak Avrupa'dan gelen grubun Türkiye'ye dönüşünü reddetti. Habur mahkemesi esasında fiili bir af mahkemesiydi. Mahkeme sembolikti, sanıklar serbest kalacaktı. Hem de pişman olduklarını söyleyerek bir mağlubiyet psikolojisine sokulmayacaklardı. Yasal değişiklik yapmadan, mecliste konuyu tartışmadan PKK'lılar engelsiz olarak topluma katılacaktı. Habur modeli af konseptinin ABD'nin de dahil olduğu bir süreçle oluşturulduğu 27 Mart 2009'da yani Habur'dan 6 ay önce ABD Büyükelçisi James Jeffrey'in Washington'a gönderdiği kriptoya bakıldığında anlaşılacaktır. Belge PKK'ya ilişkin affın nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin görüş ve öneriler içeriyor. Çalışma ABD'nin Ankara ve Adana temsilcilikleri tarafından birlikte yapılmış. Belgede PKK'ya affın gerekçesi şöyle anlatılıyor. Eğer Türk hükümeti 10 yıllardır süren bu isyanı bir çözüme kavuşturmak istiyorsa, 3500 PKK militanının silah bırakmasına imkan sağlaması ve bunların en azından bir kısmının topluma yeniden karışmalarına izin vermesi gerekli. Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürtler için af çatışmayı sona erdirmenin olmazsa olmazıdır ve Türk kurulu düzeninde pek çok kişi de bunu kaçınılmaz bir kötülük gibi görmektedir. ABD Büyükelçisi'ne göre Türkiye yönetimi PKK ile çatışmanın sonlanması için af ilan etmek zorunda. Kulağa hoş gelmese de bu bir zorunluluk olarak hükümetin önünde duruyor. Belgede PKK'ya affın hem Talabani'nin Türkiye ziyaretinde hem de Cumhurbaşkanı Gül'ün Irak ziyaretinde Kürt liderleri tarafından dile getirildiği ve Gül tarafından olumsuz karşılanmadığı anlatılıyor. Gül bu konuyu Türkiye'nin kendi içinde tartışması gerektiğini söylüyor. Affın 3 belirleyeni. Büyükelçi Kripto'da daha önceki af çabalarının başarısızlığının nedenlerini sorguluyor. Jeffrey'e göre bunun iki temel nedeni vardı. Af gündemi, Kürt gündeminin diğer bileşenleri olan sosyal, kültürel, ekonomik bileşenleriyle birlikte ele alınmamıştı. Tek başına af bir anlam ifade etmiyordu. İkinci nedense bu PKK'nın topluma nasıl karışacağına dair düzenlemeler olmadan ele alınıyor ve bu da PKK tarafından kabul görmüyordu. Jeffrey af isteyen kesimleri üç gruba ayırıyor. Birincisi PKK'nın mücadelesine meşruiyet kazandırmak isteyen örgüt militanları ve sempatizanları. İkinci grupta ise PKK'nın ortadan kalkması için örgüt üyelerinin ailelerinin yanına dönmelerini sağlayacak bir çözümü destekleyen pragmatik Kürtler var. Büyükelçi AKP'yi destekleyen Kürtleri ve Kürt iş adamlarını bu kategoride kabul ediyor. Üçüncü kesim ise PKK'nın başlattığı isyanı bitirmek için affı doğru bir strateji olarak gören pragmatik Türkler. Jeffrey DYP lideri Mehmet Ağar'ın 2007 yılındaki Düz Ova'da siyaset yapsınlar çıkışını bu anlamda değerlendiriyor. Jeffrey'in oldukça analitik değerlendirmesi af gündeminin üç kuruma bağlı olduğu tezi üzerinde yükseliyor. Birincisi Kürt meselesini çözmek isteyen, ancak bunun kaybettireceği riskleri üstlenmeyen güçlü ama güvensiz AKP. İkincisi PKK'nın siyasallaşmasını istemeyen, Kürtlerin politik çizgisine karşı olan, ancak askeri düzlemde PKK'yı ortadan kaldıramayan ordu. Üçüncüsü ise halen şiddete dayalı bir politika çizgisini sürdüren PKK. Büyükelçiye göre bu üç belirleyenin Türkiye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeyen ve PKK'ya boyun eğildiği algılamasına neden olmayacak çözümünü Türklerin çoğunluğu yüksek olasılıkla destekler. İlginçtir, AG araştırma şirketinin 6-7 Haziran'da yaptığı ankette Kürt açılımına destek %69.3 iken 22-23 Ağustos'ta oran %45.6'ya kadar düşüyordu. Büyükelçi Jeffrey'in öngörüsü doğruydu, ancak halkın açılım süreci uzadıkça çözüme ilişkin şüpheleri arttı. Sürecin uzaması inisiyatifin PKK'da olduğu algısını kolaylaştırdı. Başbuğ affa karşı değil. Jeffrey'in önemli bir tespiti ise Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a ilişkin. Buna göre Başbuğ da affa karşı değil. Bu izlenimin kaynağı ise hem Başbuğ'un açıklamaları hem de Genelkurmay'dan üst düzey bir yetkilinin kendilerine verdiği briefing. Jeffrey bunun Genelkurmay'ın geleneksel bakışında bir değişime işaret ettiğini düşünüyor. Af ve pişmanlık gibi şeye uğratacağını, PKK'yı kızdıracağını söyleyen Jeffrey, bu kelimelerle sürecin vurgulanmaması gerektiğini söylüyor. Büyükelçi affın nasıl olabileceğine ilişkin ise 3 proje üzerinde duruyor. İlki eski Washington Post muhabiri Jonathan Randall'a göre Turgut Özal'ın geliştirdiği aşamalı af. Buna göre şiddete karışmayan militanları hemen, orta kademedekileri 2 yıl sonra, örgütün üst düzey yöneticilerini 5 sene sonra kapsayacak bir af projesiyle süreç adım adım ilerleyecek. İkincisi adli inceleme ve denetimli serbestlik içeren proje. İlk projedeki aşamalar bu kez hukuk sürecinde işletiliyor. Affa uğrayan militanın örgüt içindeki konumuna göre vatandaşlık haklarının bazılarından mahrum bırakılmasını içeriyor. Örneğin bu ikinci projede üst kademe yöneticiler affa rağmen siyaset yasaklısı olabiliyor. Üçüncü proje ise örgüt yöneticilerinin Irak ya da bir İskandinav ülkesine gönderilirken sıradan militanların affedilmesi. Bu proje elçiyi asıl sorun yaratan yönetici kesimi Türkiye'den uzak tutacağı için cazip görünüyor. Büyükelçi Öcalan'ın özel durumu nedeniyle af dışında tutulması konusunda PKK'nın ikna edilmesini, ancak Özal'ın ev hapsi ya da PKK'lılarla birlikte koğuşta kalmasını öneriyor. Büyükelçi Kürt sorununun çözümü için PKK'nın kalıcı silah bırakmasının kilit öneme sahip olduğunu düşünüyor. Bunun için önerilecek projenin ne olursa olsun PKK'nın da desteğini alması gerektiğini ifade ediyor. PKK'ya affı konu olan Kripto'dan 6 ay sonra gerçekleşen Habur Mahkemesi, Kripto'da tarif edilen sürecin başladığını gösteriyor. Jeffrey'in sözünü ettiği projeleri informal bir süreci dışlamıyor. Bu açıdan Habur Mahkemesi bir model af mahkemesi olarak ele alınabilir. Ancak güçlü ama güvensiz olarak adlandırılan AKP'nin Habur'dan ürktüğü ve projeden bu adımdan sonra şimdilik vazgeçtiği anlaşılıyor. Ankara'da gizli ABD hücresi. WikiLeaks belgeleri içerisinde ABD ile Türkiye arasında sıkça sözü edilen istihbarat paylaşımına ilişkin belgeler de var. 5 Kasım 2007 tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşen Erdoğan-Bush görüşmesinin ardından aynı ay içinde Ankara Koordinasyon Direktörlüğü ve Ortak İstihbarat Füzyon Hücresinin kuruluşu belgelere de yansıdı. Ankara'da kurulan istihbarat hücresi, Irak'tan havalanan insansız casus uçağı Predator'ın topladığı istihbaratları ve görüntüleri Genelkurmay'a iletiyor. MQ-1 Predator, RC-135, River Joint EP-3 Aircraft, RQ-4 Global Hawk, U-2 Imagery tipi uçaklar Kuzey Irak'taki PKK varlığı hakkında topladığı istihbaratı TSK ile paylaşıyor. Türk Hava Kuvvetleri ise bu istihbarata dayanarak PKK'ya operasyon düzenliyor. 2008 yılında Washington'a gönderilen kriptolarda dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sistemden oldukça memnun olduğu anlaşılıyor. 4 Ocak 2008 tarihli kriptoda 16-26 Aralık 2007 tarihinde istihbarat desteğiyle gerçekleşen sınır ötesi operasyon ele alınıyor. 33 PKK hedefine 4 hava saldırısının düzenlendiği bilgisi verilirken, Türkiye'nin 150 PKK'lının öldürüldüğünü söylemesine rağmen gerçek rakamın 10 civarında olduğunu düşünüyoruz ifadeleriyle elçiliğin iddiası yer alıyor. Kriptoları yayınlayan Washington Post gazetesi, Amerikalı askeri kaynaklara dayanarak Türkiye'nin Predator insansız uçaklarından satın almak istediği bilgisini verdi. Türkiye'nin bu çabası 31 Aralık 2011'de ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle istihbarat paylaşımını sonlandıracak olmasından kaynaklanıyor. 20 Temmuz 2009 tarihli belgede Obama'nın buna sıcak bakmasına rağmen Kongre'nin bu satışı engellediği bilgisi yer alıyor. ABD Türkiye'nin PKK'ya karşı operasyonlarının parçası olmak istemiyor. Bu durum 2 Şubat 2010 tarihli belgede yer alan Murat Karayılan'ın ABD uçakları Türkiye'ye satar ve biz o uçaklar tarafından vurulursak ABD'yi sorumlu tutarız. Bu ABD'nin doğrudan savaşa dahil olması anlamına gelir ifadelerinin dikkate alınmasından anlaşılıyor. Nihayetinde ABD uçakları Türkiye'ye satmıyor. Türkiye'nin bir diğer seçenek olarak ABD Irak'tan çekilirken Türkiye'ye Predator üssü kurmayı teklif ettiği bilgisi de ABD askeri kaynaklarına dayanarak Washington Post'ta yer aldı. Bizce bu konuda en önemli ayrıntı 2 Aralık 2008 tarihli belgede yer alıyor. Kriptoda istihbarat paylaşımı için şu ifadeler kullanılıyor. En önemlisi ortaklığımız Amerikan hükümetine Türkiye'nin Kuzey Irak'taki faaliyetleri konusunda yepyeni bir seviyede görüş ve bizim Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını şekillendirmemizi sağladı. Bu ifadeler söz konusu istihbarat paylaşımının bir diğer sonucunu ortaya koyuyor. ABD bu yolla Türkiye'nin sınır ötesi operasyonunda müdahale edeceği alanın sınırlarını çiziyor. Bu yolla Kuzey Irak'la bir siyasi kriz potansiyeli taşıyan operasyonları kontrol altında tutuyor. Predator'lar ile ilgili son gelişmeler 2011 yılının Eylül ayında New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısı öncesinde Obama-Erdoğan görüşmesinde yaşandı. Erdoğan'ın Obama'dan talebi söz konusu uçaklar satılmasa da ABD'nin Irak'tan çekilirken Predator üslerine İncirli'ye taşınması yönündeydi. Obama'nın öneriyi dikkate aldığı basına yansıdı. Erdoğan'ın bunu İsrail kaynaklı Heronların yerine Predator'ları ikame etme niyetiyle yaptığını tahmin etmek zor değil. 20. ayrımın sonu. Sayfa 313.